Özellikle Mekki surelerde geçmiş milletlerden çok bahseder. Eski ümmetlerden, eski ümmetlerin başına gelen musibetlerden, eski ümmetlerin ne gibi imtihanlardan geçtiklerinden çok bahseder. Kur'an bu kadar çok bahsettiği halde biz meseleyi anlamadık, anlatamadık ve sanki Kur'an her meselenin kolay olacağını haber veriyormuş da zor olacağını haber vermiyormuş gibi, sanki geçmiş milletler çok rahat Müslüman olabilmişler, sanki geçmiş ümmetler ve onların başında peygamberler çok rahat bir hayat yaşamışlar gibi öyle düşündük ve o şekilde bizim de rahat bir şekilde yaşayacağımızı zannetmeye başladık. Meseleyi yanlış bir şekilde ortaya koyduk. O yanlışın üzerine bazı metotlar bina etmeye kalktık. Ondan sonra yanlış anladığımızın farkına vardık. 6 ay gece gittik, 6 ay gündüz gittik. Sonra bir de dönüp baktık ki bir arpa boyu mesafe bile almamışız. 60-70 yıldan beri çalıştık fakat bir de baktık ki bir arpa boyu mesafe almamışız. En küçük musibetlere dayanamayan Müslümanlar gördük. daha musibet bile sayılmayacak şeylerle karşılaştıkları zaman geri adım atanlar gördük. Adeta binmiş olduğu arabada ileri vitesi yok, sanki geri vitesinden başka bir şey yok. Daima geri viteste hazır bekler vaziyette insanlar gördük. Bu insanların Kur'an'ı anlamadıkları ortaya çıktı. Kur'an'ı anlamış olsaydılar elleri daima ileri viteslerde olacaktı. Onların arabalarının geri vitesi olmayacaktı. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa Allah Azze ve Celle insanları çeşitli meselelerle imtihan etti. İlim talebelerini ilim yolunda imtihan etti. Cihat talebeleri olan mücahitleri cihat yolunda imtihan etti. Herkesin bir imtihanı var. Kimini kadınla imtihan etti, kimini ana baba sevgisiyle imtihan etti, kimini makamla imtihan etti ama herkes imtihan etti. Bu imtihanda bir kısmı kaybetti. Çok azı kazandı. Kur'an-ı Kerim'in her tarafında imtihanlardan bahsediyor. Geçmiş peygamberlerin ümmetlerinin nasıl imtihanı çekildiklerinden bahsediyor. Bazı peygamberlerin ümmetlerine yapılan zulümlerden bahsediyor. Ve o zulümlerin intikamının alındığından bahsediyor. Buruç suresi dışında diğer yerlerde Ashab-ı Uhdud'a yapılan zulmün dışında diğer peygamberlerin ümmetlerine yapılmış olan zulümlerin mutlaka intikamının alındığından bahsediyor. Salih Aleyhisselam'a verilmiş olan, mucizevi olarak verilmiş olan dişi deveden bahsediyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi peygamberlerinden bir mucize istemişlerdi. Allah Azze ve Celle onlara mucize olarak dişi bir deveyi göndermişti. Bu deve bütün suyu içiyor, kavmin içmiş olduğu kuyunun bütün suyunu içiyor, onlara ertesi gün süt olarak veriyor, bir gün suyu onlara bırakıyor, bir gün kendisi içiyor. Ve Allah'ın Resulü olan Salih Aleyhisselam da onlara sakın Allah'ın devesine karışmayın, siz Allah'tan bunu istemiştiniz. Siz Allah'tan mucize istemiştiniz, Allah da size mucizeyi gönderdi. Sakın o mucizeye dokunmayın, dişi deveye dokunmayın dediği halde. فَاَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ O deveyi kestiler ve Allah da onların üzerini kapatıverdi. Allah onlara öyle musibetler gönderdi ki onları dümdüz ediverdi. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا Onları dümdüz ediverdi, adeta badana eder gibi onları badana etti. Elim azabıyla onları badana etti ve onları dümdüz ediverdi. Günahları sebebiyle Allah zalim değildir, zulmetmiş değildir. Kur'an-ı Kerim birçok peygamberlerin hayatını anlatırken o peygamberlere karşı gelmiş olanların bu dünyada o peygamberlere karşı gelmiş olanlardan intikam alındığını haber veriyor. Lut Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor, Lut'un kavminin helak edildiğini söylüyor. Nuh'un kavminden bahsediyor, Nuh'un kavminin helak edildiğini söylüyor. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor, Nemrut'un helak edildiğini söylüyor. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor, İsrailoğullarının kurtulduğunu, Musa'ya inanmış olan İsrailoğullarının denizin yarılmasıyla kurtarıldıklarını ve fakat Firavun'un denizde boğulduğundan bahsediyor. Kur'an daima peygamberlere yapılan zulümlerden sonra Allah'ın intikam aldığından bahsediyor. Ve nice Müslümanların akideleri uğrunda hayatlarını değersiz gördüklerinden bahsediyor. Hayatınızın değeri ancak hayatınızı akideniz uğrunda ortaya koyduğunuz zaman vardır. Akidesi uğrunda hayatını ortaya koymayanlar hakikatte hayatın değerini anlamış değildir der. Akidesinden daha üstün tutanlar hayatını, onlar mesuliyetlerinin farkında olamamışlardır. Mesuliyetin idrak etmiş olan insanlar, hayatlarını değil akidelerini üstün tutar, malını değil akidesini üstün tutar, hanımını çocuklarını değil akidesini üstün tutar, akidesini tutar havaya kaldırır, kendi canını yere yatırır, akidesini ayağa kaldırır. Fakat meseleyi anlamamış olanlar, mesuliyetini idrak etmemiş olanlarsa en küçük bir musibet karşısında hemen akidelerini yere yatırırlar. Hemen dinlerini yere yatırır, kendilerini kurtarmak ister. Hayatlarını kurtarmak ister. Okullarını kurtarmak ister. İşini kurtarmak ister, eşini kurtarmak ister. Her şeyini feda eder. Dinini feda eder, akidesini feda eder. Ama dünyevi lezzetlerini feda edemez. Rahat döşeğini feda edemez. Nice döşekler var ki sahiplerinden yılmış, usanmış. Bu adam ne kadar üzerinde yatıyor diyor. Ama öyle döşekler de var ki Ebu Bekirlerin döşeği, Musaların döşeği, eski ümmetlerden İbrahimlerin döşeği. Öyle döşekler var ki bu ümmetin içerisinden Ebu Zerlerin döşeği, Musa bin Umeyrlerin döşeği. Onların döşekleri sahiplerine hasret kalmışlar. Halid bin Velid anlatıyor, hayatım savaşlarda geçti. Allah yoluna 9 tane kılıç kırdım. O kadar savaşa katıldım ki 9 tane kılıcım savaşlarda kırıldı. Vücudumda bir para kadar boş yer kalmadı. Her tarafına ok ve mızrak yaraları oldu. Ya ok değdi, ya mızrak değdi, ya kılıç değdi. Vücudumda hiç boş yer kalmadı. Yara olmayan bir para deliği kadar, bir para kadar yer bulamazsınız. Fakat bugün ben kendi yatağımda ölüyorum. Korkakların gözüne uyku girmesin. Allah nerede dilerse orada canınızı alacak. Ama siz hayatınızı kurtarmak için, işinizi kurtarmak için, okulunuzu kurtarmak için dininizi feda ederseniz, hayatınız da kurtaramayacak, hayatınızdan evvel izzetinizi ve şerefinizi rezil edecek, hayatınızdan evvel izzetinizi katledeceksiniz. Hiçbir şey de yaramayacak. Allah bütün ümmetlere bir imkan bahşediyor. Eğer bu ümmeti Muhammed'den, bu ümmeti Muhammed'in bütün fertlerine Ebu Bekir olma, Ömer olma nimetini bahşetmeseydi, fırsatını bahşetmeseydi, o zaman belki diyecekti ki, ya Rabbi beni Resulullah'ın devrine götürseydin, beni Resulullah'ın arkadaşı olarak yaratsaydın, ben şöyle şöyle yapardım ya Rabbi. Miktat bin Esved'in zamanında birisinin dediği gibi, Miktat bin Esved radıyallahu anh peygamberimizin sahabilerinden, onu gören bir zat, tabiine olan bir zat diyor ki, Miktat bin Esved'i gördüğü zaman, ne mutlu şu gözlerin sahibine, ey amca siz Resulullah'ı gördünüz değil mi bu gözlerinizle? Vallahi biz sizin gibi göremedik, keşke onu görseydik, keşke şöyle yapsaydık onunla beraber, keşke onunla beraber savaşlara katılsaydık. Biz onu göremediğimiz için çok üzgünüz. Bunu duyan ravi diyor ki, ben çok sevindim onun böyle konuşmasına. Fakat Miktat sevinmedi, hayretler içerisinde kaldım. Miktat bin Esved dedi ki, sen neden böyle söylüyorsun ey genç? Allah sizi o günkü belalardan kurtardı. Allah sizi o günkü imtihanlara sokmadı. Siz daha ne istiyorsunuz? Siz bu dinin bugünlere kolay geldiğini mi zannediyorsunuz? Bizim içimizden bir peygamber çıktı, biz o peygambere inanmadık. Biz onunla alay ettik, biz onunla dalga geçtik. O bunlara rağmen dayandı. İçimizden niceleri şehit oldu. Biz iman ettikten sonra bile birçokları hala iman etmediler. Biz domuz eti gibi haram olan leşleri yedik. Biz kendi akrabalarımızla, kendi akrabalarımızla zina ederdik. Biz içki içerdik. Biz putlara tapardık. Biz şunları şunları yapardık. Allah bütün bunlardan bizi kurtardı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle. Fakat o gün insanların hepsi iman etti zannetmeyesiniz. O gün nice insanlar var ki peygamber gördükleri halde, peygamberle beraber oldukları halde, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, hatta peygamberin amcası olsa bile Ebu Leheb gibi, gene de iman etmediler ve onlar yüzleri koyu cehenneme atıldılar. Fakat siz ise Allah'ın size etmediği bir imtihana girmek istiyorsunuz. Allah sizi böyle bir imtihana sokmadı. Siz bu dinin kolay geldiğini mi zannediyorsunuz? Allah'ın sizi koymadığı imtihana girmek istemeyiniz. Evet, Allah bütün asırlara kafirleri dağıttı. bütün asırlara Müslümanları dağıttı. Evet, Allah bütün mekanlara Müslümanları dağıttı. Bütün mekanlara kafirleri dağıttı. Dünyanın her döneminde ve her mekanında mutlaka kafirler oldu ve Müslümanlar oldu. Mutlaka mülhitler oldu, müminler oldu. Fakat Allah bununla Müslümanlarla kafirler arasında bir mücadele olmasını istedi. Bir kısım insanlar demesinler, ya Rabbi eğer sen bana fırsat tanısaydın, vallahi ben de Ebu Bekir olurdum, Ömer olurdum, Ayşe olurdum, Fatma olurdum. Öyle diyenlere karşı Allah öyle diyemesinler diye böyle bir imkan bahşetti. Fakat şimdi öyle imkan ortaya çıktığı zaman, bazı musibetlerle karşılaştıkları zaman geri adım atan insanları göreceksiniz. Halbuki onlar ya Rabbi başımıza bir lider gönder diyorlardı. Halbuki onlar ya Rabbi bizi bu zulümden kurtar diyorlardı. Halbuki onlar ya Rabbi bizi cennetine kabul et diyorlardı. Allah onları cennetine kabul etmek için imtihana sokmak istedi. İmtihan sokmak isteyince onlar imtihanı kaybettiler. Tıpkı İsrailoğulları gibi, Musa'dan sonra gelen İsrailoğulları da öyle yapmışlardı. Dediler ki peygamberlerine, Musa'dan sonra bir peygamber, hangi peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim anlatmıyor. Yuşa Aleyhisselam olma ihtimali vardır. Peygamberlerine demişlerdi ki, Allah'a yalvar da bize bir komutan tayin etsin. O komutanın talimatıyla Allah yolunda savaşalım. Peygamberlere onların ne mal olduğunu anladığı için onlara demişti ki, ya savaşmazsanız, ya size Allah bir komutan tayin eder de onun emriyle savaşmazsanız, ya evinizi barkınızı bırakmazsanız, ya hanımlarınızı bırakmazsanız ne olacak? Onlar dediler ki, niye savaşmayalım? Neden savaşmayalım? Biz Allah yolunda, biz kendi mallarımızdan uzaklaştırıldık, evlatlarımızdan uzaklaştırıldık, evlatlarımızı esir aldılar, mallarımızı ganimet olarak aldılar. Neden savaşmayalım Allah yolunda? Bunun üzerine Allah onlara Talut'u komutan olarak gönderdi. Peygamberleri onlara dedi ki, İnnallâhe kad ba'ase lekum Talut'a melikem. Allah size Talut'u melik olarak, komutan olarak gönderdi. Onun emriyle savaşın artık. Onlar bunun üzerine dediler ki, onun bizim içimizde bir üstünlüğü yok. İçimizde en zengin olan o değil ki, neden ona Allah komutanlık verdi? Halbuki en zenginimizin komutan olması lazımdı. Yahudi mantığı, daima parası olanı üstün gören mantık, daima ehil olanları değil zengin olanları üstün gören mantık. Bunun üzerine peygamberleri kendilerine onun Allah tarafından seçildiğini haber verdiği zaman onun emriyle bir kısmı savaşa çıktılar. Fakat savaşa çıkanların içerisinde gene yolda, bu yolda tarih boyunca ta Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa dökülen insanlar olduğu gibi, bu davada birçok insan dökülmüş olduğu gibi onların içinden birçoklarını Allah dökmek istedi. Çünkü Allah'ın cenneti tecrübelerle anlaşılmış ki ucuz değil. Allah'ın cehennemi tecrübelerle anlaşılmış ki boşuna değil. Allah cennetini ucuz olarak vermiyor. Allah cennetini mallarınızla canlarınızı Allah'a satmanız karşılığında veriyor. Bu yolda imtihanlara uğrayacaksınız. İşte küçük bir imtihana girdiniz, imtihanı kaybettiniz. Başınızı açacaksınız dediler, imtihanı kaybettiniz. Yarın diyecekler, ayaklarını açacaksın, gene imtihanı kaybedeceksin. Sen onların niyetini anlamıyorsun. Onlar sana geri adım attırmaya alıştırmak istiyorlar. Senin geri vitese takmaya alıştırmak istiyorlar. Sen meseleyi başörtüsü meselesi zannediyorsun. Mesele senin 3-5 tane kızının başörtüsü meselesi değil. Mesele Türkiye'de bir İslami hareket var. Türkiye'de bir cemaatleşme var, Türkiye'de bir hizmet var. Mesele budur, bu hizmetler bitmediği müddetçe, bu hizmetler sona ermediği müddetçe bunlar durmayacak. Senden isteyecekleri tavizler bitmeyecek. Asla geri adım atmayacak ve senden geri adım atmanı isteyecek. Allah seni imtihan edecek. Allah sana Fatıma olma şerefini bahşediyor. Allah sana Hatice olma şerefini bahşediyor. Çalış dayan Hatice ol diyor. Çalış dayan Fatıma ol diyor. Zeynep ol diyor sana. Çalış Ömer ol diyor. Malını infak et Ebu Bekir ol diyor. Fakat sen istiyorsun ki her şey kendi kendine olsun bitsin, sen hiç sıkıntıya girmeyesin. sen hiç yorulmayasın, sen hiç üzülmeyesin. Halbuki eğer sen istediğin gibi olsaydı, öyle bir şey olması mümkün değil. Bu sünnetullah'a ters, bu Kur'an'a ters. Kur'an-ı Kerim birçok yerde sizi mutlaka imtihan edeceğiz buyuruyor. İmtihan olmadan terk olunacağınızı mı sandınız? İçinizden kim hakikaten Müslümandır, kim hakikaten mümindir, kim de yalancıdır? Onları ortaya çıkın, onları Allah ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Ankebut suresi bunu bas bas bağırdığı halde, Kur'an'ın her tarafı bunu böyle söylediği halde, mutlaka imtihan olacaksınız dediği halde, ya Rabbi adeta bizi imtihan etme dercesine, bizi imtihan etme, bize cenneti ucuz ver ya Rabbi. Bize cennetini ucuz ver. Bizim mallarımızın bu yolda harcanmasını isteme bizden. Bizim vaktimizin, enerjimizin bu yolda harcanmasını isteme bizden. Bizim rahatımızın bozmamızı isteme bizden ya Rabbi. Ama bizi yine de cennetini yüksek mevkilerine koymayı ihmal etme ya Rabbi. Böyle bir dua makbul değil. Hiçbir peygamberin ümmeti böyle dua etmedi. Böyle dua edenlerinki de kabul olmadı. Sizin duanız da kabul olmayacak. Kabul olunmayan duadan Allah'a sığınırım diyor Peygamberimiz. Kabul olmayacaksa öyle dua yapmaktan Allah'a sığınırım. Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırım. Allah'tan korkmayan kalpten Allah'a sığınırım. Doymayan nefisten Allah'a sığınırım. Sen kabul olmayacak dua yapıyorsun. Böyle bir dua kabul olmayacak. Kur'an'a muhalif dua ediyorsun. Senin yapman gereken böyle bir fırsatı değerlendirmek. Ebu Bekir onunla fırsatını Allah sana bahşetmiş, sen onu istemiyorsun. Fatıma onunla fırsatını bahşetmiş, onu istemiyorsun. Allah bu yolda mutlaka imtihan edecek. Defalarca anlatmış olduğum Talut-Calut kıssası, önemine binaen ve bu günlerde yeniden bilinmesi gerektiğinden dolayı kısaca yeniden aynı meseleyi anlatmak istiyorum. فَلَمَّا فَسَدَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودُ O Allah tarafından tayin edilmiş olan, komutan olan Talut ile askerleri karargâhtan çıkar çıkmaz فَلَمَّا فَسَدَ diyor Kur'an-ı Kerim. Yani karargâhtan ayrılır ayrılmaz, savaşa doğru gider gitmez, hemen daha yola çıkar çıkmaz komutanlar onlara dedi ki قَالَ اِنَّ اللّٰهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Kim o nehirden içerse o benden değil. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي Kim de o sudan içmezse o bendendir. اِلَّا مَنْ يُغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدٍ Ancak bir avuç miktarı içenler müstesna. Bir avuç içebilirsiniz. Ama ondan daha çoğunu içemezsiniz. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Hepsi ondan içtiler ancak az bir kısmı hariç. Büyük çoğunluğu o sudan içtiler. Halbuki onlar büyük bir savaşa girmek üzereydiler. Allah o savaşın sonunda müminlere galibiyet bahşedecekti. Ayetin hemen devamında buyurduğu gibi فَهَزَمُوهُمْ بِيِذْنِ اللّٰهِ Onları hemen hezimete uğrattılar بِيِذْنِ اللّٰهِ Allah onlara büyük bir zafer verecekti. Fakat Allah Azze ve Celle istiyordu ki o zafere layık olanlar sahip olsunlar. Layık olmayanlar sahip olmasınlar. O çürük adamlar orduya girerekten orduyu bozmasınlar. Çürükler önce bir ayrılsınlar. Ondan sonra Allah sağlam olanlara o zaferi bahşedecek. Çürükleri Allah mutlaka ayıracak. Mutlaka sizi Allah korkuyla imtihan edecek. Mutlaka açlıkla imtihan edecek. Mutlaka mallarınızdan ve canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmekle imtihan edecek. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُعُ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah mutlaka sizi imtihan edecek. İçinizden o öyle kimseler var ki onlara bir musibet geldiği zaman onlar derler ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Öyleyse ne gelirse gelsin başımıza ehemmiyeti yok derler. Ama bunu anlamamış olanlarsa, onlar burçlarda yaşamak isterler. Onlar kalelerin arkasında saklanmak isterler. Onlar ölümden kaçarlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim وَلَوْ كُمْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَهْ buyuruyor.
Siz isterseniz o yüksek burçlarda otursanız bile, kalelerin arkasında olsanız bile vallahi bir dakika bile gecikmez, eceliniz mutlaka gelir sizi alır götürür. Öyleyse neyden çekiniyorsunuz? Vallahi hiç kimse Allah'ın takdir ettiği ecelden bir dakika fazla yaşamayacak. Vallahi hiç kimse Allah'ın takdir ettiği şekilden başka bir şekilde ölmeyecek. İşte Halid bin Velid'in sözlerini demin aktardım. Hayatım savaşlarda geçti. 9 tane kılıç kırdım. Vücudumda hiçbir boş yer kalmadı, yara bere olmayan. Ama ben bugün yatağımda ölüyorum. Korkakların gözüne uyku girmesin. Mutlaka imtihan olacaksınız. Ve bu imtihanda mutlaka bazıları o sudan içecekler. O sudan içip geride kalacaklar. O sudan içip şereflerini kaybedecekler. O sudan içmemeye dayanamayanlar savaşta dayanamayacaklar çünkü. Talimata uymaya alışkın olmayanlar, komutan istedikleri halde Allah onlara bir komutan verdiği zaman da itaat etmeyi bilmeyenler, sudan içme dediği zaman ben neden bu sudan içmeyeyim ki? Nehrin suyu akıp gidiyor. Neden bu sudan içmeyeyim? Bu nasıl talimattır? Bu mantıksız bir talimattır diye düşünenler. Nehrin suyu mu tükenecek sanki diye düşünenler. Onlar zafere layık değildirler ve Allah onlara nasip etmeyecektir. Allah Azze ve Celle bu ümmet-i Muhammed'i de bir sürü imtihanlardan geçirdi. Aklımıza gelmedik imtihanlara soktu ümmeti. Sadece düşmanlarla karşı karşıya getirerek değil, sadece musibetlere uğratarak değil, çok daha farklı musibetlere, imtihanlarla onları imtihan etti. Kıbleyi değiştirdi. Mekke'den Efendimiz Medine'ye geldiği zaman, hicretten sonra 14 ay, bir rivayette 16 ay kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Şimdiki İsrail, İsrail diye bir devleti kabul etmiyoruz ama ismi öyle olduğu için öyle söylüyoruz. Ya da Filistin toprakları, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Filistin toprakları, İslam'ın toprakları, İmam Şafii'nin fetvasına göre bir ülke bir zamanlar dünyanın tarihinin herhangi bir döneminde, Peygamberimizden sonra tarihin herhangi bir döneminde şayet bir defa İslam'ın hakimiyetine girmişsem, bir defa o topraklar Müslüman olmuş, bir defa o topraklarda İslam sancağı dalgalanmışsa, o topraklarda kıyamete kadar İslam sancağı dalgalanmak zorundadır. Kıyamete kadar İslam sancağını orada dalgalandıracaksınız. Dünyada bir tane Müslüman kalsa, kanının son damlasına kadar o toprakları kurtarmak için savaşmak onun boynunun borcudur, farzdır diyor İmam Şafii. İmam Şafii'nin bu fetvası fıkhi ve ilmi bir fetvadır. Siyasi bir fetva değildir. İmam Şafii zamanında ne Filistin topraklarında İsrail vardı, ne İsrail diye bir devlet vardı, ne Amerika vardı. Bu mesele ilmi bir meseledir ve ilmi meselelerde ilme kitaplara uyulması zaruridir. Bu meselede verilen fetvalar ilmidir, siyasi değildir. Allah sizi imtihan edecek. İmtihan etti. Allah Resulü Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. İsa Aleyhisselam'ın da kutsal olarak gördüğü, İsa Aleyhisselam'ın çevresinde yaşamış olduğu bazı rivayetlere göre Mescid-i Aksa, Allah Resulü'nün bir hadisinde buyurduğu 3 mescit için ziyarete gidilebilir. Birisi Mescid-i Haram, İbrahim Aleyhisselam'ın mescidi, birisi benim mescidim, Medine'deki Mescid-i Nebi, diğeri de Mescid-i Aksa. Bu 3 mescidin dışında diğer mescitler için yol yürünmez. Bu 3 mescit için hususen kalkılıp da gidilir. Ama bu mescitlerin dışında başka mescitler için hususen gitmenize gerek yoktur. Tarihi bir eser olarak, tarihi bir eser görmek niyetiyle, atalarınızın yapmış olduğu hizmetleri görmek niyetiyle gitmeniz başka. Fakat onun dışında kutsal olarak görüp de başka bir mescide gitmenize gerek yoktur. İşte o 3 mescitten birisi olan Mescid-i Aksa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 16 ay boyunca oraya doğru namaz kılmıştı. Daha sonra kıble değiştirildi, Mescid-i Haram'a doğru dön emri geldi. Efendimiz zaten Mescid-i Aksa'ya doğru dönmekten memnun değildi. Onun için Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram'ın farkı yoktu ama fakat Yahudilerin ve Hristiyanların laflarından Efendimiz usanmıştı. Onlar bu Muhammed'in kendi kıblesi yok, bizim kıblemize doğru dönüyor diyorlardı. Efendimiz de onların bu sözlerinden usandığı için yüzünü göğe doğru çevirmiş, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz ey Resulüm. Bundan böyle senin memnun olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan sonra artık yüzünü Mescid-i Haram'a doğru dön emri gelmiş. Ve bu sefer de bazı münafıklar, kalbine iman girmemiş olanlar, şarkın da gardın da, doğunun da batının da Allah'ın olduğunu anlamamış olanlar, onlar hayretler içinde kalmış, bu nasıl peygamberdir, bu nasıl kitaptır demişler, Allah'ın tayin ettiği kıble değişir mi diye düşünmüşler ve ayakları üzerinde gerisin geri dönmüşler. Kur'an-ı Kerim'de buna cevaben demiş ki, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Biz o kıbleyi ancak peygambere tabi olanlarla, tabi olmayanlar ve ökçelerin üzerinde gerisin geriye dönenler, bu nasıl peygamberdir, bu nasıl iştir diyenler ortaya çıksınlar. Samimi Müslümanlarla, samimi olmayanlar ortaya çıksınlar. Şarkın da garbın da Allah'ın olduğunu anlayanlar da anlamayanlar ortaya çıksınlar. Allah'ın kıble değiştirmeye yetkisi olduğunu anlayanlar da anlamayanlar ortaya çıksınlar. Peygamber'e tabi olanla olmayan ortaya çıksın. Çünkü Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya doğru dön emrini vermiş. Peygamberimize gayri metlu bir vahiyle, Kur'an dışında bir vahiyle Mescid-i Aksa'ya doğru dön talimatı gelmiş. Peygamberimiz Kur'an'da bu olmadığı için, kendisi Kur'an olarak değil, kendi sözü olarak ama gayri metlu bir vahye dayanarak Mescid-i Aksa'ya doğru dönmelerini onlara talimat olarak söylemiş ve daha sonra Kur'an gelmiş. Artık Mescid-i Haram'a doğru dön demiş. Bunun üzerine bazı kimseler şüpheye düşmüşler ve ayaklarının üzerinde gerisin geriye dönmüşlerdi. Davalarından dönmüşlerdi. Peygamber'e olan güvenleri sarsılmıştı. Halbuki Allah biliyordu. Böyle bir imtihan yaptığı zaman 16 ay sonra tekrar kıbleyi değiştireceğini Allah biliyordu. Ama Allah size Mescid-i Aksa'yı hedef olarak göstermek istedi. Sizin peygamberiniz ve ilk Müslümanlar 16 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Ve sizin o Mescid-i Aksa'nız bugün İsrail'in zulmü altında inliyor. Hedef olarak gösterdi size Allah. Hedefinizi görmediniz. Hedefi Abdülhamid gibi göremediniz. Abdülhamid'e İsrail'in kurucularından olan, Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herz gelmiş. Binlerce altın teklif etmiş. Abdülhamid'in ayağını kaydırmak istemiş. Osmanlı'nın bütün borçlarını öderiz. Hasta adam Osmanlı, herkese borcu olan Osmanlı, bütün borcumuzu ödemeye razıyız. Sana ayrıca 10 bin altın da vereceğiz. Osmanlı'nın ekonomisini kurtarmanız için. Fakat bütün bunlara karşılık bize Filistin topraklarını parayla satar mısınız? Bu kadar mal mülk verdikten sonra Filistin topraklarını bize satar mısınız? Abdülhamid rahimehullah, Allah makamını cennet eylesin, bu İsrail'in kurucularından olan, İsrail'in temelini atmış olan, belki kendisi kuruluşunu görmedi ama Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl kapısından kovmuş ve karşıma bir daha çıkma, Filistin toprakları benim babamın toprağı değil, ben o toprakları kendim almadım, benim babam almadı, o toprakları ben parayla almadım ki sana parayla satayım. O topraklar ümmeti Muhammed'indir. Orası kanla alındı, kanla alabilirsiniz demiş. Ve görevini yapmış. Mescid-i Aksa'yı kafirlere teslim etmemiş. Ama heyhat, ondan sonra çok daha az altın harcayarak Filistin topraklarına galip gelmişler. Orada İsrail'i kurmuşlar. Çünkü Abdülhamid'den sonra gelenler gaflet içerisinde, İttihat Terakki'nin önde gelenleri gaflet içerisinde, Abdülhamid'den sonra Osmanlı'yı iyi idare edememiş, Osmanlı'yı batırlaştırmaya çalışmış, Abdülhamid'i Kızıl Sultan ilan etmiş ve ondan sonra olanlar olmuş ve İsrail kurulmuş. Allah size İsrail hedef gösterdi. Allah size Kudüs'ü hedef gösterdi. Mescid-i Aksa'yı hedef gösterdi 1400 sene evvel. Sizin peygamberiniz oraya doğru namaz kıldı. Ebu Bekirler, Ömerler oraya doğru namaz kıldı. 16 ay namaz kılınan yer bugün Yahudinin çizmesi altında. Allah Azze ve Celle bakalım kim peygambere tabi olacak, kim de tabi olmayacak, kim peygamberin izinden gidecek, kim de diyecek ki bu nasıl peygamberdir? Böyle diyenler ortaya çıksınlar. Çürüklerle sağlamlar ortaya çıksınlar. Manasında herkesin dayanamayacağını bildiği halde, böyle bir imtihan sonucunda birçok insanların ayağını kayacağını bildiği halde Allah yine imtihan etti. Çünkü cenneti ucuz vermek istemiyordu Allah Azze ve Celle. Bazılarının ayağı kaydı. Talut'un ordusundaki bazı askerlerin ayağının kayması gibi, o sudan içmesi gibi onların da ayağı kaydı ve onlardan bazıları düştüler, tepe takla gittiler. Bu yolda önümüze tümsekler çıkacak. O tümsekleri dümdüz edecek, geçeceksiniz. Yolda önünüze nehirler çıkacak, köprüler yapacak, geçeceksiniz. Yolda önünüze dağlar çıkacak, tüneller açacak, geçeceksiniz. Bir yolunu bulup mutlaka önünüzdeki engelleri açacak, geçeceksiniz. Her önünüze engel çıktığı zaman geri adım atmayacaksınız. Bu yolda dökülenlerden olmayacaksınız. Bu yolda dökülenler mesuliyetini idrak edememiş olanlardır. Kendinden sonraki nesillere kötü bir miras bırakmaktan utanmaz mı bunlar? Kendinden sonrakilere taviz vermeyi öğretenler, kendinden sonraki nesiller tarafından tükürüldüğü zaman, şu asrın insanlarına dendiği zaman, şu asrın 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda yaşayanların suratına dendiği zaman, o tükürükler sizin de suratınıza gelmesini istemiyorsanız, sizden sonrakilere güzel örnekler bırakınız. Sizden sonrakilere yiğitlik bırakınız. Sizden sonrakilere şecaat bırakınız. Sizden sonrakilere geri adım atma örneğini bırakmayınız. İlim uğrunda nice insanlar geri adım attılar. İlme başlayan talebelerin niceleri geri adım attı, ilmi bıraktılar. Cihada gidenlerin niceleri geri adım attı, ilmi, cihadı bıraktılar. Ebu'l-Fereç Abdurrahman bin el-Cevzi rahimahullah anlatıyor. İlim adamlarından birisidir. Bir gün diyor düşündüm, benim ilim adamının gençliğini ilim yolunda harcaması ne kadar tatlı bir şeydir. Gençliğini ilim yolunda harcar, ondan sonra yaşlandığı zaman elde etmiş olduğu ilimleri tasnif eder. Artık onları daha güzel kavramaya başlar. Onları iyice anlamaya başlar ve artık onlarla mutlu olur. Bir gün düşündüm diyor kendi kendime. Benim arkadaşlarım para kazandılar, ben ilimle meşgul oldum. Onlar her gün para kazanırken, ticaret yaparken ben ilimle meşgul oldum. Acaba onların elde ettiği ve benim elde edemediğim, fakat elde etmek istediğim, elde edemediğim için üzüldüğüm bir şey var mı diye bir şöyle baktım. Hiçbir şey bulamadım. Onların elde ettiği ve benim elde edemediğim, fakat elde etmek istediğim bir şey bulamadım. Onlar para kazandılar, ben ilim kazandım. Onların dostları menfaat dostluğu oldu. Fakat benim dostlarım gerçek dost oldu. Ben de onlar gibi yemek yedim, onlar da benim gibi yemek yedi. Ben de ölmedim, bir ekmek buldum yedim, bir su buldum içtim. Onlar da benim gibi ekmek buldu yedi, su buldu içti. Belki onlar biraz daha lezzetli şeyler yediler. Halbuki ağız midenin bekçisidir. Bekçilerin kıymeti yoktur. Bekçilere itibar edilmez. Ben böyle düşünürken şeytan bana içimden fısıldadı ve dedi ki, ama sen o geceler uykusuz kaldığın saatleri unuttun. Sen o bazı geceler kitap okudun, uykusuz kaldın. Gözlerin ağrıdı, başına ağrılar girdi. Neden onlardan hiç bahsetmiyorsun? O arkadaşların öyle olmadılar, onlar rahat ettiler. Onlar sabaha kadar yattılar, sen sabaha kadar bazen kitap okudun, namaz kıldın. Sen ilmini tamamlayabilmek için böyle yaparken onlar zevk sefa içinde yaşadılar. Bana şeytan böyle fısıldayınca nefsime, ben ona cevaben dedim ki, keşke Abdurrahman bin Cevzi'nin bu söylemiş olduğu sözü herkes söyleyebilseydi. Keşke onun söylemiş olduğu, şeytana vermiş olduğu bu cevabı bütün ilim talebeleri verebilseydi. Ey şeytan, ey Allah'ın laneti üzerine olasıca, Yusuf'u gördükten sonra elleri kesmenin ne kıymeti var? Ben Yusuf'u gören kadınlar gibi, nasıl ki Yusuf'u gördükten sonra ellerini kesmişlerdi, o sırada meyve yiyorlardı, fakat Yusuf'un güzelliği karşısında ellerinde bıçak olduklarını unutmuşlar, meyveyi doğrarken ellerini kesmişler. Fakat onlar Yusuf'u görmüşler. Yusuf'u gördükten sonra artık elleri kesmenin ne kıymeti var? Demiş ve şeytanı susturmuştu. Ama herkes bu cevabı verememişti. Niceler var ki ilim yolunda takıldılar. Döküldüler. Önlerine bazı engeller çıktı, o engelleri aşamadılar. Ondan sonra o engelleri aşan insanlar gibi olmaya çalıştılar. Zemahşeri'nin dediği gibi, sen sabaha kadar uyuyorken ben sabaha kadar kitap okuyorum. Halbuki sen bu haline bana ulaşmaya çalışıyorsun. Ne gezer demişti Zemahşeri, Arapçanın allamesi olarak tarihe geçmiş. Sen bu haline bana kavuşabilir misin demişti. İlim uğrunda bu fedakarlığı gösteremeyenler ilim adamı olamayacaklar. Taberani ve İbn-i Mukri ve Ebu Şeyh İbn-i Hayyan, bu üç alim Medine'de ders okurlarken, hadis dersi almak için Medine'ye gitmişler, fıkıh dersi almak için ve diğer İslam ilimleri okumak için Medine'ye kalkmış, kendi vatanlarını bırakmış oraya gitmişler. Ana yok, baba yok, ekmek yok, yemek yok. Bir gün o kadar aç kaldık ki diyor, İbn-i Mukri anlatıyor. O kadar aç kaldık ki ben kalktım, dedim ki Allah Resulü'nün mescidinin kenarındayız. Allah Resulü'nün kabrinin kenarındayız, yakınlarındayız. Ya Resulallah açlık dedim. Ya Resulallah açlık. Ya Resulallah açlık. Ya Resulallah o kadar acız ki bu halimiz ne olacak diye Allah Resulü'nün kabrine derdimi anlattım. Taberani bana kızdı ve otur yerine dedi. Ya Allah bir çıkış yolu gösterir ya da ölüm gelir, bundan ötesi yoktur dedi. Ben de bunun üzerine kalktım. Ebu Şeyh bin Hayyan ile beraber namaz kılmaya başladık. Biraz sonra kapı çalındı. Kapıda zengin bir adam, Hazreti Ali'nin soyundan geldiği söyleniyor. Ehl-i Beyt'ten geliyor olsa gerek. Yanında iki tane hizmetçi, hizmetçilerin ellerinde altınlar, zembiller, çıkınlar dolu. İçi dolu altın olan zembillerle gelmiş olan bu adam kapıyı açtı ve dedi ki bize, ben Allah Resulü'nü rüyamda gördüm. Allah Resulü bana kızdı ve beni size gönderdi. Benim filan ümmetimden filan kimseler filan yerde yaşıyorlar. Onlara bakmıyorsun sen, zengin bir insan olmana rağmen. Onları gözetmiyorsun, onlara yardımcı olmuyorsun dedi, bana kızdı. Alın bu altınları ve ne olursun ben affedin demişti. Allah Azze ve Celle daima bu yolda dökülmek istemeyen, gerek ilim uğrunda, gerek hizmet uğrunda, gerek başka hayırlı meseleler uğrunda dökülmek istemeyen kimselere Allah mutlaka yardım etmiş ve onları mutlaka düzlüğe çıkarmıştır. Sahabe-i kiramın hayatına baktığınız zaman onların hayatında ne kadar virajlar olduğunu göreceksiniz. Onların hayatında ne kadar böyle uçurumlar olduğunu göreceksiniz. Ama o uçurumların kenarına Allah'ın izniyle o kadar güzel geçmişler ki. Fakat bugün biz neden bu kadar basit imtihanlara takılıyoruz? Biz neden bu kadar fedakarlık yapmayı öğrenemedik? Biz neden böyle iken Allah Resulü ashabı öyleydi? Biz Kur'an'ın terbiyesiyle terbiye edilemedik. Biz kendi kafamızdan metotlar ortaya koyduk. Kimsenin burnunun kanamayacağı metotlar ortaya koymaya çalıştık. Sünnetullah'ı unuttuk. Allah'ın ve Resulünün metodunu unuttuk. Allah'ın Resulünün koymuş olduğu stratejiyi görmezlikten geldik. Kendimiz bir takım stratejiler ortaya koymaya çalıştık. Hiç kimsenin burnu kanamasını istedik. Hiç kimse malını harcamasını istedik. Hiç kimse evinden barkından ayrılmasını istedik. Biz böyle isteyince ona uygun metotlar ortaya koyduk. Hiç kimseye bir şey olmayacak olan metotlar geliştirdik. Her şeyi kimsenin burnu kanamadan yapmaya çalıştık. Hiç kimse kendini feda etmek istemedi. Hiç kimse Allah yolunda kefen giy dediği zaman giyemedi. Giymek istemedi. Bunun üzerine ona uygun metotlar geliştirildi. Halbuki Kur'an'ın terbiyesi, Kur'an'ın eğitimi verilmiş olsaydı, o zaman sağlam bir eğitimden geçmiş olacaktı insanlar. Sağlam bir eğitim, sağlam insanları ortaya çıkaracaktı. Sağlam eğitimden geçmeyenler, sağlam olamadılar, çürük oldular. O zaman o musibetlere karşı dayanamadılar. O musibetler onları daha da çürüttü. Ama zaten onlar çürüktüler. Musibetler sağlam insanları sağlamlaştırırken çürükleri daha da çürütecektir. Aynı kökten, aynı ağacın meyvesi olan, aynı kökten, aynı daldan çıkmış olan iki tane elma, birisi sağlam, güzel, kıpkırmızı bir elma, diğerisi ise çürümüş bir elma. Halbuki aynı kökten yetişmişler, aynı toprakta yetişmişler, aynı güneşin altında kalmışlar, aynı rüzgarı görmüşler, aynı yağmuru görmüşler. Fakat birisi sağlam bir elma olmuş, güzel bir elma olmuş, diğeri çürümüş. Sebebi nerede arayacaksınız? Sebebi başka bir yerde arayabilir misiniz? Sebebi güneş olarak görebilir misiniz? Sebebi yağmur olarak görebilir misiniz? Sebebi soğuk veya sıcak olarak görebilir misiniz? Sebebi esen rüzgarlar olarak, kasırgalar olarak görebilir misiniz? Sebep sadece ve sadece o çürük olan elmanın zaten özünün çürük olmasıdır. Başka hiçbir sebep yoktur. Aynı şartlarda olan, fakat biri kırmızı, biri kırmızı sağlam bir elma iken diğer çürük bir elma olan, bu elmalar arasındaki tek fark şahsiyet farklılığı, çürüklük ve sağlamlık farklılığıdır. Ne güneşin kabahati var, ne rüzgarın kabahati var. Eğer bazı insanlar musibetler sonunda Ebu Bekir olduysa, Ömer olduysa, bazı insanlar da o musibetler karşısında geri adım attıysa, o musibetlerde kabahati yok. O musibetleri gönderen Allah'ın kabahati yok haşa. O musibetleri getiren kafirlerin de kabahati yok. Ne Ebu Cehil'in kabahati var, ne şimdiki Ebu Cehil'lerin kabahati var. Çürük olan zaten çürüktür. Çürüyecek olan zaten çürüyecektir. Çürük olanların çürümesini önleyemezsiniz. Antil Adaları civarında olan, Meksika Körfezi ile Antil Adaları arasında yer alan, Yucatan denilen bir yerde, sisa denilen bir bitki, bol elyaflı, kenevire benzer ve dokumada kullanılan bir bitki vardı. Bu bitki sadece o bölgede, hemen hemen dünyadaki o bitkinin yetiştiği, en bol olarak yetiştiği ve tüm dünyaya ihracat yapılan en büyük üretim merkezi olan buradan Amerikalılar bu bitkiyi almış. Bu bitki sert, taşlıklı ve faydalı organik maddeleri az olan topraklarda yetişen, sert topraklarda yetişen, kayalıklarda yetişen, soğuk iklimlerde, zor şartlarda yetişen bir bitki. Bu bitkinin elyafını kullanıyorlar. Amerikalılar bu bitkiyi kendi ülkelerinde Florida'da yetiştirmek istemişler ve o bitkinin tohumunu götürmüşler. Güzel açılmış, gübrelenmiş, bakımı yapılmış, uzmanlar tarafından en güzel şekilde hazırlanmış olan toprağa ekmişler. Ondan sonra o bitkinin büyümesini beklemişler. Bitki büyümüş, güzel olmuş, kocaman yapraklar vermeye başlamış. Bitkilerin yapraklarını toplamışlar. Amerikalıların ifadesiyle hurra demişler. Artık bu bitkinin ihracatını onların elinden aldık. Artık bundan sonra bu bitkinin ihracatını biz yapacağız. Büyük Amerikan topraklarında tüm dünyaya biz artık bunu ihraç edeceğiz dedikleri sırada, tam sevindikleri sırada, yaprakları toplayıp fabrikaya verdikleri zaman, fabrikada o yaprakların içerisinden asıl olması gereken elyafı, asıl lazım olan elyafı aramışlar. Fakat o elyafın bir gramını bile bulamamışlar. Anlaşılmış ki bu bitki sert toprakları seviyor. Anlaşılmış ki bu bitki faydası, faydalı organik maddeleri az olan toprakları seviyor. Anlaşılmış ki bu bitki rahatı istemiyor. Rahat yerlerin bitkisi değil. Güzel yumuşak toprakların bitkisi değil. Nasıl ki sisal denilen bitkinin yetişmesi için sert topraklar lazımsa, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin yetişmesi de sert topraklara bağlıdır. Bir sisal bitkisinin en kıymetli maddesi elyafı ise, insan denen mahlukun da en kıymetli maddesi şahsiyetidir. Ve şahsiyetin gelişmesi ancak zorluklarla ve musibetlerle mümkün olmaktadır. O zorluklara dayanamayanlar, şahsiyetlerini geliştiremeyecekler, o zorluklara dayanamayanlar, büyük adamlar olamayacaklar. Zorluklarınıza göre büyüksünüz. Büyük adamların zorlukları büyük olur. Küçüklerin zorlukları küçük olur. Zorluğu büyük olanlar büyük adamdırlar. Az zorluklarla karşılaşanlar da küçük adamdırlar. Daima tarih boyunca büyükler büyük zorluklarla karşılaşmışlardır. Allah Resulü'nün kardeşlerinden olmak istemez misiniz? Allah Resulü kardeşlerim nerede diyor. Onları ne zaman göreceğim ya Rabbi diyor. Ashabı soruyor ya Resulallah sen kimlerden bahsediyorsun? Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Biz seninle beraber bu kadar yıldır savaş yapan biz değil miyiz? Sen hala kimlerden bahsediyorsun ya Resulallah? Siz benim ashabımsınız buyurdu. Benim kardeşlerim beni görmediği halde iman edecek, benim izimden gidecek, mesuliyetini idrak edecek, benim davamı ayağa kaldıracak, benim sancağımı ayağa kaldıracak. Onlar benim kardeşlerimdirler. Ya Rabbi onları ne zaman bana göstereceksin? Allah bizi onlardan, onların amelleriyle amel etmeye hepimize nasip eylesin, bizi onlardan kılsın. İlim uğrunda katlanılması gereken bir sıkıntı olduğu gibi hizmet uğrunda katlanılması gereken sıkıntılar var. Nice insanlar var ki gençlik yıllarında bu sıkıntılara katlanmış. Nice insanlar var ki lisedeyken, üniversitedeyken bu sıkıntılara katlanmış. Bir müddet İslam hizmetlerin içerisine girmiş. İslam'a hizmet etmeye çalışmış. Fakat ondan sonra bir kenara çekilmeyi tercih etmiş. Kendi işinde gücünde bir adam olmuş. Ticaretle uğraşmaya başlamış. Eviyle, barkıyla uğraşan bir insan durumuna gelmiş. Gençliğin heyecanı bittikten sonra, iş güç sahibi olduktan sonra artık bu meseleleri kendi meselesi olarak görmemiş. Çünkü bunlar Rableriyle irtibatını sağlayamamış. Çünkü bunlar Kur'an'ı terbiyeden geçememiş. Çünkü bunlar genç yaşta emekli olmaktan utanmamış. Mesuliyetini idrak etmemiş. Defterinde ne var diye dönüp bakmamış. Muhasebesini yapmamış. Ebu Bekir'in defteri gibi bir defterin var mıdır? Ömer'in bir defteri gibi bir defterin var mıdır diye sormamış. Geceleri uykusu kaçmamış. Başına ağrılar girmemiş. Kendi sorumluluklarını idrak edememiş. Bir müddet için bu meselelerin içine girmeyi yeterli görmüş. Nuh Aleyhisselam'ın hayatını okumamış. 950 sene Nuh Aleyhisselam dava adamı olarak devam etmiş, onu anlamamış. Ve sonra dönmüş, geçmişte hizmetle uğraştığı yılları küçük görmeye başlamış. Kendinden sonraki nesillere tecrübelerini aktaracağı yerde, kendinden sonrakilere abilik yapacağı yerde, kendinden sonrakilere hocalık yapacağı yerde tecrübe kaybına uğramış bu Müslümanlar, tecrübeli insanlar bırakmış, kenara çekilmiş. Her gelen nesil yeniden aynı tecrübeler yaşamak zorunda kalmış. Tecrübelerden istifade edememiş. Çünkü o tecrübeli olanlar meseleyi iyice anlamadıklarından, Kur'an terbiyesi hakikaten almadıklarından, yalnızca bir heyecan olduğu için onların davası. Gençlikleri geçtiği zaman, iş güç sahibi oldukları zaman onlar meseleyi bırakmış ve kendilerinden sonrakilere meseleyi aktaramamış, tecrübelerini aktaramamışlar ve her nesil aynı hataları yapmaya devam etmişler. Tefsirden batıni tefsir diye bir şey vardır. Ayetlerin zahiri manaları dışında bir de akla ilk anda gelmeyen zahiri mananın dışında bir mana akla gelir. Bazı tasavvuf ehlinin aklına gelir böyle manalar. Tasavvuf ehli insanlar batını tefsir yapmayı severler. Zahiri tefsiri kabul etmek şartıyla, zahiri tefsiri kabul etmek ve esas mananın o olduğunu kabul etmek şartıyla, batıni tefsir de eğer zahiri tefsire tamamen zıt değilsen, Kur'an'a ve sünnete zıt değilsen, öyle tefsir yapmaktan da bir mahsur yoktur. Tekvir suresinde geçen وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُوِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ayetlerini batının tefsir açısından şöyle tefsir ettiler. O kıza sorulduğu zaman, o kıza diri diri toprağa gömülen mevudeye, o küçük kız çocuğuna, kız olduğu için toprağa gömülen o kız çocuğuna sorulduğu zaman, وَاِيَ ذَنْبٍ قُتِلَتْ hangi günahtan dolayı sen toprağa gömdüler ey kızım, ey yavrum ya da ey kulum diye Allah sorduğu zaman, senin günahın neydi ki seni toprağa gömdüler dediği zaman, kıyamet gününde böyle sorulduğu zaman, bu ayetin zahiri manası budur. Ama bu tasavvuflar buna batini bir mana ilave ederler. Ve derler ki bir insan aklına güzel bir şey geldiği zaman, kimsenin aklına gelmemiş olan, kitaplarda olmayan güzel bir şey tespit ettiği zaman, eğer onu bir yere kaydetmezse, allemel insane bir kalem, Allah insana kalem de öğretmiştir. Eğer o aklına gelen güzel bazı tespitleri bir yere kaydetmezse veya bazı insanlara anlatmazsa, o insan işte o bilgisini gömmüştür toprağa. Ve o insanın yapmış olduğu şey aynı o kız çocuğu toprağa gömmek gibi günahtır. Bilgisini ortaya koymayan, tecrübelerini ortaya koymayan, o tecrübelerini toprağa gömenler zamanında bir müddet İslam hizmetle uğraştıktan sonra, ondan sonra yaş 30-40 olunca bu meselelerden uzaklaşanlar veya yaşı 50-60 olunca uzaklaşanlar, halbuki bu mesele ölüme kadardır, bunu anlamamış olanlar, onlar bilsinler ki o tecrübelerini toprağa gömmüşlerdir ve o bilgileri bir mevude hükmündedir. O mevudeyi toprağa gömmektedirler. Ve onun da bir hesabı vardır. Allah Azze ve Celle bu yolda sonuna kadar dayanan ve bu yolda ayaklarının üzerinde geriye dönmeyen ve bu yolda bütün her şeyini ortaya koyabilen, Kur'an Mercedes'inde geri vites olmadığını anlamış olan kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Rabbena efrig aleyna sabra ve sabbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi üzerimize yağmur gibi sabır boşalt. Ya Rabbi ayaklarımızı bu dinde sabit kıl. Ya Rabbi bu dinde bu davadan geri adım atanlardan kılma bizi. Ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kaldıramayacağımız yükleri omuzumuza yükleme ya Rabbi. Ve ansurna alel kavmil kafirin. Bize kafirlere karşı yardım et ya Rabbi. Ve Müslümanlara dayanıklılık nasip eyle. Onları evlatlarının ve mallarının seni zikretmekten ve senin yolunda çalışmaktan mallarının ve evlatlarının alıkoymaması nasip eyle. Lillahi Teala Fatiha.